Ayrım 38.
Köklü yerel kültürlerin düşünce gelenekleri ve buna yaslanan muhalif reflekslere karşı koyabilecek, yaşamın her alanında kendi bakış ve değerlendirmesini hissettiren bir İslam felsefesi. Bir başka deyişle, Arap çöllerinde yazılmış bir kabileler birliği olarak kalmayı yeğleyen bir toplum için belki de çok büyük önem taşımayan ama çok geniş bir coğrafya üzerinde bir dünya devleti olmayı seçmiş bir uygarlık için olmazsa olmaz nitelik taşıyan ciddi bir görev çıkıyordu ortaya. Farklı toplumları kendi yönetimi altında birleştirmek, o toplumların bilgi birikimlerinden yararlanırken etki altında kalarak fethedilen topraklarda asimile edilmemek için İslam dünyası kendi özgün felsefe ve kültürünü biçimlendirmek zorundaydı. Üstelik bu, yönetsel bir zorunluluk niteliği de taşıyordu bir yandan. Yönetim demek, hukuk demekti. Hukuk da yaşamın içinde ortaya çıkması olası her tür ayrıntıyı kapsayacak biçimde geniş ve esnek olmalıydı. Fethedilen her yeni toprak, yeni yaşam biçimleri ve gelenekler, dolayısıyla karşılaşılacak yeni koşullar ve yeni ayrıntılar anlamına geliyordu. O halde yeni uygarlığın hukuk anlayışı ve uygulama yöntemleri 100 yıl önceki gibi kalamazdı. İslam uygarlığı artık bir Arap birliği değil, bir büyük dünya devleti olma yolundaydı ve bunun gereklerine uygun adımlar atmak durumundaydı. Nasıl Roma İmparatorluğu çok sayıda farklı halkı aynı merkezi yapı içinde bir araya getirip bir Roma barışı, Pax Romana yaratmayı gerekli gördüyse, şimdi aynı güç ve olanakları elde eden İslam devleti de bir İslam barışı, Pax Islamica yaratmak durumundaydı ki, bunun yolu da köklü bir yönetim geleneği ve en önemlisi bir felsefe oluşturmaktan geçiyordu. Abbasi döneminde yine çeşitli iç karışıklıklar yaşanmasına karşın söz konusu yönetim geleneğini biçimlendirmek, Pax Islamica'yı geçerli kılmak ve kültürel zenginliği sağlamak yolunda ciddi adımlar atıldığını söyleyebiliriz. El-Mansur'dan itibaren halifeler, bugün tarihçiler tarafından Abbasi devrimi olarak anılan siyasi hamleleri gerçekleştirirken, felsefi anlamdaki girişimler de 8. yüzyıl ortalarında Mutazile olarak bilinen bir aydınlar grubundan geldi. Bu hareket tarihsel kaynaklara göre İslam bilginlerinden Hasan el-Basri'nin öğrencisi Vasıl bin Ata tarafından başlatılmıştı ve adının kökeni Arapça ayrılma anlamındaki itizal sözcüğünden geliyordu. Bir başka ifadeyle Mutazile ayrılanlar demekti ve Vasıl bin Ata ile izleyicilerinin İslam felsefesinin gelişim sürecinde ortodoks düşünceden ayrılarak farklı bir yol izlediklerini vurguluyordu. Mutazile düşüncesi temelde Ortodoks İslam teolojisiyle oldukça hassas noktalarda ters düşen yorum ve yaklaşımlarla birlikte çıkmıştı ortaya. Birinci ayrılma noktası da yazgı kavramı üzerinde düğümleniyordu. Mutazile bilgelerine göre insan kendi edimlerinden kendisi sorumlu olmalıydı ve burada yazgı değil irade kavramı belirleyiciydi. Eğer insanların yaşamları boyunca yaptıkları işler önceden ilahi kararla belirlenmiş bir yazgıya bağlı, değiştirilemez eylemler olsaydı hiçbir biçimde karşı koyamayacakları bir süreç nedeniyle günahkar kabul edilebilmeleri ve bu yüzden Tanrı tarafından cezalandırmaları adaletli olmazdı. Oysa Mutezile düşünürleri Tanrı'nın adaletinin mutlak ve yüce olduğuna inanıyorlardı ve bu nedenle İnsanlar için yazgının değil, iradenin belirleyici olduğunu savunuyorlardı. Bir başka deyişle, yaptığı olumlu ya da olumsuz işlerin sorumlusu doğrudan doğruya insanın kendisiydi. Diğer temel ayrılıklardan bazıları çok kısa olarak şöyle sıralanabilir. Mutazile, birincil ilkesi olan tevhid, birlik uyarınca Tanrı'nın zatı, varlığı ile sıfatları arasında ayrımı ortaya koyuyor. Bu sıfatları kabul etmekle birlikte bunlara Tanrı'nın zatı dışında var olan bir kutsallık tanımıyordu. Kur'an'ın evrende Tanrı ile birlikte ezelden beri var olduğu görüşünü reddederek ezeli ve ebedi olan yalnızca Tanrı'dır diyor ve Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın insana verdiği en büyük armağanın doğruyla yanlışı ayırt etmeyi sağlayan akıl olduğunu savunarak aklın koşulsuz imandan üstün olduğunu vurguluyordu. Mutezile'ye göre Tanrı'dan yalnızca iyilik gelir, kötü eylem ve kötü düşünce ise Tanrı tarafından yaratılmaz, insan iradesiyle ortaya çıkardı. Buna bağlı olarak iyiliğin karşılığı ödülse kötülüğün karşılığı da ceza olmak durumundaydı ve Tanrı bunu Kur'an'da açıkça belirtmişti zaten. Dolayısıyla kötü eylemde bulunan, günah işleyen biri bunun sonuçlarına katlanmak ve Tanrı tarafından cezalandırılmayı göze almak durumundaydı. Mutezile bütün bu temel farklılıkların dışında mucizeleri, cennet ve cehennemi, vahiyi ve kerameti de reddederek ortodoks inançtan net biçimde ayrılıyordu. Bütün bu yönleriyle İslam düşünce tarihinde akliyun, akılcılık olarak adlandırılan çizginin ilk ve ana temsilcisi oldu. 8. yüzyıl daha önce de vurguladığımız gibi büyüme ve yaygınlaşmanın getirdiği yeni koşulların İslam düşüncesinin gelişim sürecinde çeşitli tartışma ve belirsizlikler yarattığı bir dönemdi. Ehli sünnet olarak bilinen Ortodoks İslam düşüncesini benimsemiş çoğunluk daha ilk andan itibaren Mutezile hareketini sapkın ilan etti. Eğer İslam çevrelerinde bu akıma sıcak bakacak ve koruyacak güçlü bir destek olmasaydı, baskı ve dışlamalara çok uzun süre direnmeleri beklenemezdi ki söz konusu destek de uygun bir zamanlamayla Abbasi elitlerinden geldi. Bilginlerin, sanatçıların ve aydınların koruyucusu kimliğiyle öne çıkan Halife Memun, Mutezili hareketine yakınlık göstermekle kalmayıp onu koruma altına alan ilk önemli yöneticiydi. Harun Reşit döneminde yönetimin sempatisini kazanan Mutezile bilgileri, Memun iktidara geldikten sonra büyük bir itibar gördüler ve saray içinde yüksek konumlarda kendilerine yer bulabildiler. Hatta Mutezile düşüncesi giderek Abbasi yönetiminin resmi ideolojisine dönüşmeye başladı. Ancak muhafazakar kesimin, ulemanın ve onların etkisi altındaki halk kitlelerinin olumsuz yargıları ve tepkileri azalmaksızın devam ediyordu. Memun, çoğunluktaki halk kitlelerinin eğitimsizlik ve bilgisizlik nedeniyle dinle ilgili konularda aşırı tutucu ve dirençli davrandıkları kanısındaydı. Hikmet Evi, işte bu nedenden ötürü İslam uygarlığı için can alıcı önem taşımaktaydı ona göre. Oluşturulacak bilim merkezi eğitimsizlikle de mücadele edecek ve yüksek bir İslam kültürünün elit kesimden başlayarak halk tabakalarına dek yaygınlaştırılmasında etkili rol oynayacaktı. 9. yüzyılın ilk yarısı Abbasi Rönesansı'nın sağladığı büyük atılımlarla gerçekten de İslam kültürünün doruk noktası oldu denebilir. Belli başlı bütün büyük başyapıtlar, bilimsel incelemeler, felsefe klasikleri Arapçaya çevrilmiş, Hindistan'dan taşınan sayı sistemi uyarlanarak Arap matematiği geliştirilmiş, eski Mezopotamya kaynakları başta olmak üzere kadim dünyanın bıraktığı bilgiler yeniden gün ışığına çıkarılarak astronomi alanında İslam damgası taşıyan yenilikler bunlar üzerinde inşa edilmeye başlanmıştı. Tıp ve anatomi konularında büyük adımlar atıldı. Hipokrat başta olmak üzere önemli bilginlerin kitapları çevrilip incelendi ve araştırmalar daha ileri götürülerek yalnızca tıp değil, biyoloji, zooloji ve botanik dallarında büyük gelişmeler sağlandı. Kısacası Roma'nın mirasçısı durumundaki Avrupa, Hristiyanlaştırılmış Frank, Cermen ve Kelt dükalıklarına bölünen yapısıyla Kilise dogmatizmi altında düşünsel anlamda karanlığı yaşarken, doğudaki İslam uygarlığı görkemli bir bilim ve felsefe merkezi haline gelmişti. Abbasi İmparatorluğu bir Arap hanedanının yönetiminde olmakla birlikte 8. yüzyıl sonları ve 9. yüzyıl başlarındaki parlak dönem Arap kültürüne değil, İslam himayesindeki uluslararası entelektüel buluşmaya bağlıydı büyük oranda. Tam bu noktada bütün Arapların Arap olmadığını anımsamak gerekir diyor Eloise Hart. Hristiyan kökten cinsiyetçiliğinin katlanılmaz oranda baskıcı olduğu yüzyıllarda entelektüel özgürlüklerini yeniden elde etmeye çalışan Pers, Türk ve Berberi toplulukları Arap fatihlere gönüllü olarak teslim olurken korunma güdüsüyle kendilerini Arap olarak adlandırmışlardı. Dolayısıyla bu terim Arapça konuşan, İslam dinine inanan ve o dönemlerde kendi tebaasından katkı ve ortak çalışma bekleyen Arap yönetiminin koruması altına girenleri içermek üzere kullanılıyordu. Eloise de Hart, Pages of Medieval Midarsan History, Sunrise Magazine, April-May 1973. Ancak Abbasi Rönesansı olarak adlandırılan dönemin en kritik evreleri sırasında aşağı yukarı Meymun yönetiminin Mutezile düşüncesiyle birleşmesinden hemen sonra çoğunluğu Arap kökenli Ortodoks ulemanın muhalefeti de hızlandı. Hikmet evindeki yoğun çalışmaların göz kamaştırıcı başarısı ve Bağdat'taki yüksek yaşam standartları yönetim adına olumlu göstergeler olarak öne çıksa da kırsal bölgelerden başlayarak dini anlamda hoşnutsuz olan kesimin direnci kırılamamıştı. Meymun bu noktada geri adım atmaktansa direncin üzerine yeni yasal oluşumları kullanarak sertlikle gitme yolunu seçti ve mihne olarak bilinen yeni bir sistemi uygulamaya koydu. Genel olarak mihne, Batı dünyasında sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan Engizisyon'un paraleli olarak kabul edilmekle birlikte bu benzetmenin haksız yönleri bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. Tıpkı Engizisyon gibi mihne de egemen dini anlayış ölçü alarak yapılan bir tür sorguydu ve bu sorgudan başarısız çıkanlar cezalandırılıyordu. Ama tarihsel kayıtlara bakılırsa mihne uygulamaları hiçbir zaman Engizisyon'la karşılaştırılabilecek oranda şiddet ve acımasızlık içermemişti. Meymun tarafından verilen talimatla Suriye, Irak, Mısır ve Hicaz bölgelerinde yoğunlaşmak üzere başlatılan uygulama gereği bütün kadılar ve din adamları resmi otorite tarafından dini konularda bir sınavdan geçiriliyordu. Sorgunun ana ekseni Mutezile düşüncesinin temel ilkeleri üzerine kuruluydu ve ulema Kur'an'ın yaratılmışlığı, kader, irade ve tevhid konularında sözlü ifade vermeye zorlanıyordu. Mihne kurulu aldığı yanıtlardan tatmin olmadığında ifadeyi veren kişi resmi görevlilerden azlediliyor, hukuk sistemi içinde çalışması yasaklanıyor ve dinsel otoriteden uzaklaştırılıyordu. İlerleyen dönemle birlikte uygulamalar yoğunlaştıkça başarısız kabul edilenlerin öğretmenlik yapması ve camide kitleye hitap etmesi de yasaklanmaya başlandı. Tayyip El-Hirbri, AGE sayfa 97. Ancak muhalif ortodoksinin iddialarının aksine çok ender birkaç örnek dışında mihnenin ölüm ya da ağır hapis cezası verdiğini gösteren verilere rastlamıyoruz. Meymun, Kur'an'ı temel danışma kaynağı olarak merkez kabul eden ve bu zemin üzerinde akıl, bilim ve felsefeden yararlanarak çözümlemeler geliştirip kararlar alan bir yönetim sistemi geliştirmenin peşindeydi. Karşısında yer alan Ortodoks ulema içinse Kur'an ve hadisler dışında hiçbir kaynak, hele insan düşüncesi ve aklı referans olarak alınamazdı. Bu temel karşıtlık var oldukça sistem içinde din ve inancın yöneticisi ve koruyucusu unvanını taşıyan Arife'nin otoritesi de bir biçimde sarsılıyordu ki mihnede aslında bu kaygılar uzantısında uygulamaya geçmişti. Sorgulamalar doğru inancın test edilmesi biçiminde sunulunca mihne salt felsefi ya da dinsel bir sorgu olmanın ötesine uzanıyor. Bireyin inanç ve düşünce özgürlüğünü tehdit eden ve ipotek altına alan bir tür mahremiyet ihlali görünümüne bürünerek siyasi nitelik de kazanıyordu. 833 yılında Bizans'ta yaptığı sefer sırasında Meymun öldüğünde yerine geçen Mutasım ve onu izleyen halifeler hem Mutezile düşüncesiyle yakınlığı hem de mihne uygulamasını sürdürdüler. Ancak büyük kentler dışında Büyüyen ve yaygınlaşan Ortodoks muhalefetin baskıları sonucu 847 yılında halife olan Mütevekkil Mihne'yi yürürlükten kaldırdı. Hemen ardından da Harun Reşit, Mem'un ve izleyicilerinin yönetimleri sırasında sarayda ve kamu yönetiminde etkin konumlara gelen Mutezile'ye bağlı aydın ve düşünürlerin görevden uzaklaştırılması, sürgüne gönderilmesi ve hatta yargılanıp mahkum edilmesiyle süren bir reaksiyon dönemi başladı. 9. yüzyıl bitiminde Abbasi devletinden Mutezile düşüncesi ayıklanıp uzaklaştırılmış, Memun yönetiminde doğruğa ulaşan aydınlanma dönemi de fiilen sona ermişti. Ortak noktaları Mutezile'ye karşı olmaktan geçen din adamlarından kurulu yeni bir ulema kuşağı etkinliği ve egemenliği eline alıyordu artık. Tarihçi Jonathan Berkey, Memun iktidarını bilimsel anlamda büyük katılımların yapıldığı bir dönem olmanın yanı sıra merkezi otoritenin ciddi biçimde güçlendirildiği kritik bir evre olarak da değerlendiriyor. Berkey'e göre Mihne ile birlikte güçlendirmeye çalıştığı merkezi yönetim, Memun için Şia ile yakınlaşma isteğinin göstergelerinden biri olarak da görülebilirdi. Çünkü o halifeliği tıpkı Şia'nın imamı gibi hem dinsel hem de siyasi otoriteyi kendi elinde birleştiren bir makam haline getirmeye çalışıyor ve açıkçası kendi konumunu da imama eşdeğer görüyordu. Jonathan Berkey, The Formation of Islam, Religion and Society in the Near East, sayfa 126. Berkey buna bağlı olarak her ne kadar iman ile düşünceyi, din ile de siyaseti birbirinden ayırma yolundan adım atmış görünseler de Memun ve izleyicilerinin çok erken bir dönemde bugün laik olarak adlandırdığımız sisteme yakın bir oluşuma yöneldiklerini söylemenin doğru olmayacağı görüşünde. Jonathan Berkey, AGE, sayfa 128. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın, Memun ve diğer Abbasi halifeleri güç ve otoritelerini dinden almaya çalışıyor ve sonuçta teokratik bir devlet yapısını biçimlendiriyorlardı. Fraternis ve Ortaçağ. 5. ile 9. yüzyıllar arasında çıktığımız bu kısa gezinti, Roma'nın çözülme sürecinde bilinen dünyanın yaşadığı hızlı değişimi sergilerken izini sürmekte olduğumuz olguya ilişkin de bir soruyu gündeme getiriyor. Bütün bu süreç içinde Fraternis ya da ondan geriye kalan gruplar neredeydi ve neler yaptı? Julianus'un ölümüyle birlikte başlayan çöküş o denli hızlıydı ki özellikle 5. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi'nin yok edilmesi sonrasında Avrupa ve Yakın Doğu'da eski ve köklü bir ideale bağlı kalmayı sürdüren, mistik unsurlarla da donatılmış bir misyonun temsilciliğini üstlenen gizli ya da açık kardeşlik grupları da kayıplara karıştı. Roma'nın denetimi altındaki topraklarda bu fazlasıyla anlaşılabilir bir durumdu elbette. Julianus tehlikesi ortadan kaldırıldıktan sonra Hristiyanlık resmi otoriteyle tam anlamıyla bütünleşmiş, kilisenin telkinleri uzantısında sürdürülen kovuşturma ve operasyonlar sonucu bir dönemin nüfus sahibi bürokratları, eski yöneticiler ve gizem kültleriyle bağlantısı olduğu saptanan resmi görevliler ya tutuklanmış ya da konumlarını yitirmişlerdi. Mitra locaları, Magna Mater ve Eleusis kültlerinin uzantıları olan tapınak grupları ve siyasi nitelik taşıdığı saptanan meslek örgütleri bütünüyle dağıtıldığı için resmi otoritenin sapkın avı başlatmasından sonra bu insanlar toplanıp bir araya gelecekleri sığınakları da yitirmişler, büyük olasılıkla aralarındaki iletişim korumayı da başaramamışlardı. Batı Roma'nın çözülüşü sonrasında İtalya'nın kuzeyi, Galya ve Doğu Avrupa bölgelerini denetimleri altında tutan kavimler, Katolik Kilisesi tarafından başarıyla yönlendirilip Hristiyanlaştırıldığında, büyük kentlerden uzaklaşıp kırsal bölgelere sığınan eski kültlerin mensuplarının işleri daha da güçleşmişti. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra güç ve iktidarlarının tescili için Katolik Kilisesi'nden onay bekleyen bir zamanın barbar şef ve liderleri bu yolla söz gelimi bir papanın elinden taç giydiklerinde krallıklarını Roma hükümdarlığıyla eşdeğer görebiliyorlardı. Çünkü varlığı ortadan kalkmış görünse bile adı ve izleriyle belleklerde yaşayan görkemli Roma'nın mirasını üstlenen tek temsilci kiliseydi. Dolayısıyla kilise ve papanın onayını almak Frank ve Cermen şefleri için bir zamanların efsane imparatorlarının ün ve prestijini elde etmek anlamına geliyordu. Avrupa'daki pagan kökenli göçmen ve savaşçı kavimlerin Hristiyan dinini kabul etme konusunda bu denli istekli davranmalarını sağlayan unsurlardan en önemlisi de buydu zaten. Kilise onlara Roma'nın prestijini sağlıyor, hükümdarlar da bunun karşılığında yeni kabul ettikleri dinin örgütsel yapısını kabullenerek otoritelerini Papa ile birleştiriyorlardı. Bu eski inançlarına bağlı kalmak isteyenler için çemberin iyice daraldığının da habercisiydi. Kilise örgütlenmesinin hızla sürdüğü despotik derebeyi düzeni içinde Avrupa'nın yalnızca kentlerinde değil, kırsal bölgelerinde de sığınılacak yer sayısı gittikçe azalıyordu. Bu nedenlerden ötürü oldukça uzun sayılabilecek yaklaşık 400 yıllık bir süre boyunca Avrupa'da ya da benzeri bir dinsel baskının bütün hızıyla sürdüğü Bizans topraklarında Fraternis ile bağlantılı bir iz ya da işarete rastlamakta güçlük çekiyoruz. Aşağı yukarı 9. yüzyıla dek kesintisiz devam eden bu sessizlik hem siyasi hem de düşünsel bir ideale bağlı olan bu insanların operasyonlar sırasında büyük ölçüde dağıtıldıklarını, koşturma furyasından kurtulmayı başaranların da kendilerini gizleyerek yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Sözünü ettiğimiz 400 yıllık süre içinde çok sayıda yeni kuşağın gelip geçtiğini, zamanla birlikte insanların da ciddi bir değişimden geçtiklerini gözden uzak tutmamak gerek. Ancak dönüşümlerden geçerek de olsa hedef ve ideallerini en az 3000 yıl korumayı başaran bir hareketin ortaçağ başlangıcında da bir biçimde ayakta kalmayı başarmış olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Ataerkil ilişkilerin sosyal düzene hükmettiği dönemde Orta ve Güneydoğu Anadolu'nun mütevazı yerleşimlerine ya da Karadeniz kıyılarına çekilen savaşçı sınıflı toplumların ortaya çıktığı ve Hint Avrupalı akıncıların doğudan gelip Anadolu'yu işgal ettikleri sırada kültür ve inançlarını Ege kıyılarına taşıyıp varlıklarını sürdürmeye çalışan İkinci bin yılın ortalarında Sibyl adlı rahibelerinin denetiminde Yunan kent devletlerinin inanç sistemleri üzerinde etkili olarak ilk yönetim örgütlerini kurmayı başaran, bu yapının çözülmesi sonrasında kendi yetiştirdikleri düşünür ve liderleri aracılığıyla Güney İtalya'daki kolonilerde yönetim eline geçirebilen, uğranan yenilgi sonrasında kuzeye göç ederek Roma'da Cumhuriyet rejiminin biçimlenmesinde birinci aktör olarak sahneye çıkan ve imparatorluk döneminin zorlu despotizmi içinde var olmayı sürdürmenin yanı sıra zaman içinde resmi kült üzerinde söz sahibi olmayı beceren, Mitra localarıyla devlete hükmetmeye çalışırken Hristiyanlık gibi güçlü bir rakibe karşı direnip kendi içindeyken karizmatik bir imparator çıkarmayı başaran köklü ve inatçı bir hareket, bunca zorlu engellerle dolu uzun bir süreci aştıktan sonra Orta Çağ'ın baskı koşullarına direnemeyip dağılmış olabilir miydi?